Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, her gün sıklıkla hiç düşünmeden tükettiğimiz bazı besinler öyle ilginç sırlar taşıyorlar ki yok artık diyebilirsiniz. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok maddenin kaynağı besinler, bazen lezzetli diye tükettiğimiz besinlerin sağlık yerine zarar getirdiğini, fayda yerine zarar getirdiğini biliriz ama yine de yeriz. Sonucunda hastalıkların temelinde de bu sağlıksız besinlerin yattığı aşikar. Ama bazı besinler var ki içindekileri asla tahmin edemezsiniz. Bu sırlarla dolu besinler hakkında öğrendiğiniz gerçeklerden sonra birçoğunu belki bir daha hiç yemeyeceksiniz. Besinlerle ilgili tuhaf ama gerçek olan bu bilgileri duymaya hazırsanız işte o besinlerle ilgili bazı tuhaf bilgiler geliyor efendim. Değerli dostlar, doğal balın nem seviyesi çok düşük, asit seviyesi ise çok yüksektir. Bu iki özelliği nedeniyle ağzı sıkıca kapalı tutulan bir bal kavanozunun içinde bakteriler oluşur oluşmaz ölürler. Bu da balın asla bozulmaması anlamına gelir. Arkeologların Mısır piramitlerinde buldukları 3000 yıllık balların yenebilir koşulda olmasının sırrı da budur. Balın yanı sıra tuz, şeker ve çiğ pirinç de asla bozulmaz, ne soğuk ne sıcak bu ürünlerin sıhhatini etkilemez değerli dostlar. Somon denince akla pembe bir balık gelir ama aslında çiftliklerde yetiştirilen somonların etleri beyaz olur. Somon üreticileri bu rengi elde etmek için balıkların yemlerine karotenoid denen ve bitkilerden elde edilen boyar maddeler ekler. Doğal somonsa bol bol karides yediği için rengi pembedir değerli dinleyiciler. Bir başka besinlerle ilgili ilginç bilgi. Patatesler içerdikleri yüksek miktarda su ve yapılarındaki kimyasal maddeler dolayısıyla tıpkı insanlar gibi kablosuz internet sinyallerini emip yansıtabilirler. Hatta Boeing firması 2012 yılında uçaklarda kablosuz internet hizmetini test ederken koltuklara birer çuval patates yerleştirmiş. Bir başka ilgi, besinlerle ilgili bir başka bilgi. Markette son zamanlarda şalgam suyunun daha maddesi olan mor havuçları görmeye alıştık ama yine de havuç denince aklımıza turuncu bir sebze geliyor efendim. Ancak İngiltere'de bulunan Ulusal Havuç Müzesi'ne göre gerçek havuç mor renkli ve incecik beyaz köklü bir sebzeydi. 16. yüzyılın sonunda yaşanan genetik bir mutasyon sonucu turuncu havuçlar ortaya çıktı. Kim bilebilirdi ki bu renk orijinaline baskın hale gelecek. Yani mor renkten günümüzde turuncu renge evrilmiş havuç değerli dinleyiciler. Hiç istiridye yemiş miydiniz? Eğer yediyseniz o sırada istiridyelerin halen canlı olduğunu bilmelisiniz. İstiridye ölür ölmez bozulmaya başladığı için neredeyse çiğken servis edilir ancak istiridyelerin merkezi sinir sistemi yoktur. Bu nedenle acı hissetmezler efendim. Bir başka bilgi, besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Domates. Bir dönem insanoğlu domatesin zehirli bir şey olduğunu sanıyordu değerli dinleyiciler. 18. yüzyıl İngiltere'sinde domatese zehirli elma adı veriliyordu. Çünkü aristokratlar domates yediklerinde çoğu zaman hastalanır ve ölürdü. Ama bunun sebebi tek başına domates değil, aristokratların kullandığı tabaklardı. Domatesin asidi kurşun ve kalay alaşımla bu tabaklardaki kurşunu açığa çıkarıyor ve zehirlenmeye neden oluyordu. Dolayısıyla o dönem aristokratlar ölümlerinin sebebini domates olarak gördükleri için domatese 18. yüzyıl İngiltere'sinde zehirli elma denmiş ve birçok ülkeye de bu lakapla yayılmıştı domates. Taze meyveler ne kadar sağlıklı ve besleyici olduğunu hepimiz biliyoruz değerli dinleyiciler. Araştırmalar dondurulmuş meyvelerinde tazeleri kadar, hatta bazen taze meyvelerden bile faydalı olduğuna işaret ediyor. Meyveyi tazeyken dondurmak, içindeki E vitamini ya da kalsiyum ve demir gibi maddelerin uzun süre korunmasını sağlıyor. Üstelik dondurulmuş meyveleri her mevsim tüketme gibi bir lüksünüz oluyor değerli dinleyiciler. Özellikle limon için uzmanların bolca tavsiye ettiği bir durum, dondurulmuş limonun dilim dilim tüketilmesi çok büyük sıhhi faydalar ortaya çıkarıyor değerli dinleyiciler. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Yediğiniz muz aslında bir klon değerli dinleyiciler. Yani bir kopya. Dünya genelinde 1000 farklı muz türü olsa da bugün muz diye bildiğimiz o sarı meyve Cavendish türünün genetik klonları durumunda. Çünkü diğer muz türlerine göre daha dayanıklı olan bu türün çekirdeği yok ve bu nedenle üremesi için klonlanması gerekir. Yakın zamanda bilim insanları genetik çeşitlilikten yoksun olan muzların neslinin tükenebileceğine dair endişeli açıklamalar yapıyor efendim. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi ananaslara dair. Ananas yedikten sonra başka bir şey yediğinizde tadını alamayabilirsiniz. Eğer alamıyorsanız dilinizdeki tomurcuklar zarar görmüş demektir değerli dinleyiciler. Ancak hemen telaşlanmayın çünkü bu ananasın ortaya koyduğu etki sadece birkaç saat sürer. Bunun sebebi de ananasın içinde bulunan ve proteinlerin çözünmesinde rol oynayan bromelain maddesidir. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Antik Aztek uygarlığı çikolatayı tarihte ilk kez tüketen insan topluluğu. Ancak bununla da kalmıyor. Uluslararası Kakao Örgütü'nün bildirdiğine göre Aztekler aynı zamanda kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanıyorlardı. Aztek hakimiyeti altında yaşayan insanlar vergilerini kakao ile öderlerdi değerli dinleyiciler. Böcekten elde edilen ve hem kozmetikte hem de gıdada kullanılan bir diğer madde ise şellak. Aynı ismi taşıyan böceğin yani şellak böceğinin salgısından elde edilen bu maddede dış yüzeyi parlak yiyeceklerde ve ojelerde karşımıza çıkıyor efendim. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Çocukken çok şeker yediğimizde dişlerimizin çürüyeceğini söylerlerdi. Bunu hepimiz yakından duymuşuzdur. Ama dişler için çok daha zararlı bazı yiyecekler var. Nedir efendim o? Bunlardan birisi mesela kraker. Çünkü asit dişler için şekerden daha çürütücü bir etkiye sahiptir. Yediğiniz krakerler çiğnedikçe dişlerinize yapışır ve bakterilerin uzun süre mutlu yaşaması için çok uygun bir ortam oluşur. O yüzden aklınızda bulunsun değerli dinleyiciler. Çocukların dişleri çürümesin diye engelliyorsunuz şeker yemelerini ama kraker şekerden daha zararlı çocukların diş sağlığı için. Değerli dostlar, bir tane hamburger yapmak için yaklaşık 1800 litre su tüketiliyor. Çünkü 500 gram dana eti üretmek için 8000 litre civarında su gerekiyor. Bu miktara dananın beslenmesi için ihtiyaç duyulan tahıl ve otları yetiştirmek için gereken suyun yanı sıra hayvanın içtiği su ve hamburger köftesinin üretim sürecinde kullanılan su da dahildir. Yani yediğimiz bir hamburgerin perde arkasına baktığımız zaman 1800 litre su bulunmakta. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Hazır paketli dondurmalar ve benzeri birçok yiyeceğin ambalajlarının üzerinde doğal meyve aroması, doğal vanilya aroması gibi ifadeler görürüz. Ancak bu aromalar kunduz gibi bazı hayvanların salgı bezleri kullanılarak üretilmiş ve yediğiniz çilekli dondurmanın içine hiç çilek girmemiş olabilir. Dolayısıyla yediğimiz aromalı yiyecekleri tüketirken daha ayrıntılı bir kontrol mekanizması çalıştırmamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Acı biber yediğiniz zaman ağzınızın yanması fiziksel değil zihinsel bir reaksiyondur. Biberlerin içinde bulunan kapsaisin maddesi sinirlerinizdeki acı algılayıcılara yapışır ve acı hissetmenize neden olur. Beyniniz sıcak bir şey yediğinizi zannederek vücut sıcaklığını düşürmek için terleme komutu verir ve yüzünüz kızarır. aslında ne bir yanma söz konusudur ne de bir sıcaklık artışı. 2015 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre neredeyse her gün baharatlı ve acı yemekler yiyenlerin ölüm riski bu yemekleri haftada bir tüketenlerin oranına göre %14 daha düşüktür. Ancak bu baharatlı yiyecekler yemek ömrünüzü uzatır demek değildir. Sadece baharat tüketmeyenlere kıyasla çeşitli hastalıklar nedeniyle ölme olasılığı daha az demektir değerli dinleyiciler. Otomobiller ve meyveli yumuşak şekerlerin de bir ortak noktası vardır değerli dostlar. İkisi de dış yüzeylerin parlaması için karnauba mumu denen bir maddeyle cilalanır. Güneş kremlerinde ve boyalarda bulunan ve bu ürünlere beyaz renk veren titanyum dioksit de zaman zaman salata soslarında ve kahve kremalarında bulunabilir değerli dinleyiciler. Almanya'da bulunan Bayerisches Gesundheitsamt'ten bilim insanları fıstık ezmesinin içeriğindeki çok yüksek miktardaki karbon sayesinde elmasa dönüşebileceğini keşfetti. Tek yapılması gereken fıstık ezmesi içindeki karbondioksit moleküllerinin içinden oksijeni çıkarıp kalan karbonu çok yüksek basınca tabi tutmak. Böyle yapınca fıstık ezmesi elmasa dönüşebiliyormuş bilim insanlarının deneylerine göre efendim. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Hiçbir yemeğe tuz ekmeseniz de hazır gıdalarla beslendiğiniz takdirde vücudunuza çok büyük miktarlarda tuz alıyorsunuz değerli dinleyiciler. Örneğin bir dilim pizzada bulunan tuz miktarı 600 miligrama kadar çıkabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın yani 5000 miligramın altında olmasını öneriyor. Besinlerle ilgili bir başka ilginç bilgi. Draje çikolata ve şekerler renkleriyle göz alır değerli dinleyiciler. Peki bu renkler nasıl oluşuyor? Bu renklerden en yaygını olan kırmızının Dactylopus coccus, Türkçe adı koşinil olan bir böceğin iskeletinin ezilmesiyle elde edildiğini biliyor musunuz? Karminik asit de denilen bu kırmızı gıda boyası, kırmızı meyve aromalı abur cuburlarda ve rujlarda kullanılıyor. Neymiş o böceğin adı? Dactylopus coccus, Türkçe adı koşinil olan bu böceğin iskeletinin ezilmesiyle ortaya çıkan boya kullanılıyormuş. Draje çikolata ve şekerlerde, bazı rujlarda, bazı abur cuburlarda gerçekten ne yediğimizi iyi irdelememiz gerekiyor. Meyveli buzlu dondurmalar nasıl keşfedilmiş olabilir? Şöyle deneme yanılma yöntemi diyeceksiniz büyük ihtimalle. Meyveli buzlu dondurmalar değerli dinleyiciler 11 yaşındaki bir çocuk tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. 1905 yılında Frank Epperson isimli bir çocuk gazoz ve su dolu bardağı yanlışlıkla bir gece dışarıda bırakır. Sabah uyandığında donmuş halde bulduğu bu karışımın çok lezzetli olduğunu fark eder. San Francisco'da yaz aylarında satmaya başladığı bu icat bir süre sonra tüm dünyaya yayılır ve dondurmaya alternatif olarak mükemmel bir piyasa değerine sahip olur. Meyveli buzlu dondurmalar değerli dinleyiciler. Evet, gıda maddeleriyle ilgili, besinlerle ilgili bazı ilginç bilgileri sizinle paylaştık efendim ve devam edelim. Değerli dinleyiciler, tavuk eti uygun koşullarda muhafaza edilmezse gıda zehirlenmesine ve beraberinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde benim de başıma geldi. Daha önceki gün almış olduğum tavuğun dolapta inanılmaz bir kokuya eriştiğini gördüm. Meğerse o tavuk aldığımda çoktan tarihi geçmiş durumdaymış ve onun ardından araştırdım, bir araştırma yaptım. Tavuğun tüketim süresi nedir? Çiğ tavuk ya da pişmiş tavuk nasıl saklanır? O araştırmanın ayrıntılarını sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Tavuk eti protein içeren besinler arasında hem fiyatının uygun olması hem de damak tadını şenlendirmesi sayesinde İlk sırada tercih edilen besinler arasında yer alıyor değerli dinleyiciler. Bolca tüketilmesine rağmen tavuk etinin saklama koşulları maalesef hala tam olarak bilinemiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında dikkatli muhafaza edilmediği durumlarda bu tavuk eti besin zehirlenmelerine hatta daha da öte ölümlere bile meydan verebiliyor. Peki nasıl muhafaza etmeliyiz tavuğu? Taze alınmış bir tavuk buzdolabında uygun şartlarda muhafaza edildiği takdirde en fazla 3 gün bekletilmelidir değerli dinleyiciler. Çiğ tavuğu buzdolabında saklarken buzdolabı sıcaklığının maksimum artı 4 derece olması gerekir. 4 dereceden sıcak ortamlarda saklanan tavuklarda et kalitesi düşer, bozulma hızlanır, dolayısıyla zehirlenmelere yol açar. Marketten aldığınız tavuk en az 2 gün içerisinde pişirilmeyecekse muhakkak dondurulmalıdır. Buzlukta saklamak için en uygun sıcaklıksa eksi 18 derece olmalıdır. Uygun şekilde hazırlanıp buzluğa atılan tavuk 6 ya da 12 ay arasında saklanabilmektedir. Pişmiş tavuk etini nasıl saklayacağız? Pişmiş tavuk etini dolapta saklamak istiyorsanız değerli dinleyiciler, beraber piştiği diğer malzemelerle muhakkak ayırmalısınız. Örneğin patatesli tavuk yaptınız. Patatesle pişmiş bir tavuk yemeğini aynı kapta dolaba koyarsanız besin zehirlenmesine merhaba demek zorunda kalırsınız. Eğer tavuğu tek olarak pişirmişseniz maksimum dolapta 3 gün saklayabilirsiniz. Peki donmuş tavuk etini, donuk tavuk etini nasıl çözdüreceğiz? Donuk tavuk eti ilk olarak dolabın alt kısmına alınmalıdır ve orada çözülmeye bırakılmalıdır. Tavuk eti asla oda sıcaklığında çözülmeye bırakılmamalıdır. Bu durum bakterilerin artmasına ve zamanla vücudunuzda zararlı bakterilerin üremesine neden olmaktadır. Çözülmesi için buzdolabının alt kısmına alınan tavuk, eğer bütün halindeyse 24 saat içinde, parçalar halindeyse 3 ila 9 saat arasında çözülmesi beklenmelidir efendim. Bu durumlara dikkat edelim. Özellikle yaz aylarında bu gıda zehirlenmeleri çokça vuku buluyor. Bunlardan arınmak ve korunmak için bu bahsettiğimiz korunma yöntemlerine lütfen dikkat edelim değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, dil hepimizin hayatta merhaba demek zorunda olduğumuz ve hayatı idame ettirirken ayrılamadığımız bir nimet. Yani sabah, öğle, akşam, ailede, işte, okulda, her vakitte, her zamanda, her ortamda dile, konuşmaya muhtacız. Ama nasıl konuştuğumuz, nerede, ne zaman, ne şekilde konuştuğumuz bizim bu iletişim sürecimizi çok detaylı bir şekilde etkiliyor. Nasıl konuşacağını bilmeyen insanlar ne yazık ki toplum içerisindeki huzur ortamını zedeliyorlar. İşte bununla ilgili Milat Gazetesi'nde Ufuk Coşkun'un dilde, fikirde, işte, birlik şeklinde başlığında bir makalesi var. O makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Ortak bir edebi dil üretmek, toplumu tek bir ülke etrafında toplayıp müşterek bir mefkure meydana getirmek için mücadele eden İsmail Gaspıralı'nın davasıydı. Müslüman Türk aleminin yaşadığı kargaşadan, buhrandan kurtulmasının yegane yolunun birlik olduğunu ifade ediyordu İsmail Gaspıralı. Bunun içinde aynı ülkü ve ideale inanmış, kendini bu ülkeye adamış insanlar eliyle tesis edilecek ortak dilin Müslüman Türk dünyasını gaflet uykusundan uyandıracağına inanmaktaydı. İhsan Fazlıoğlu Hoca, dinimiz dilimizdir der, dil bize dışarıdan geldi ancak kendini buraya göre, İslam'a göre inşa etti. Örneğin Araplar trafik kazasını hadis-ü seyr, Türklerse kaza der demekte. Bizim dilimiz dini bir terminoloji üzerine kodlanmıştır. Kısacası Türkçe Müslüman olmuş bir dildir. Tam da bu sebeple bu dile yönelik ciddi bir saldırı düzenlenmektedir. Çünkü dil, sözcükler ve kavramlar bir mekan oluşturur. Bu mekanın da kendine göre bir anlam, değer dünyası olur. Eğer kelimeleri muhtevasından kopartırsanız bu mekanı da tahrip edersiniz. Tahrip edilmiş bir mekanda şiir, sanat, mimari ve felsefe gelişmez. Kavram karmaşası yaşanır ve birlik parçalanır. Dolayısıyla ortak bir akıl inşa edilemez. Ve siz sonra Türklük kavramı üzerinde bile anlaşamaz ve kavga etmeye başlarsınız. Konfüçyus'a sorarlar, toplumun kaderini elinize verseler ne yaparsınız? Çince'nin en çok kullanılan 6000 civarında kelimesini yeniden tanımlarım der ve böyle bir cevap verir. Çünkü dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünceyi anlatamazsanız ortada kültür ve tarih bilinci de kalmaz. Dolayısıyla sanat, felsefe, mimari ve bilim de gelişmez, gelişemez. Çünkü güçlü bir dil olmadan bir dünya tasarrufu da tasavvuru da olamaz. Geçen asrın başında 100 bin kelimelik bir imparatorluk dili 1945 yılına gelindiğinde 15 bin kelimeye düşürüldü. Bunun da yarıya yakını türetilmiş uydurukça kelimelerden oluşuyor. Memiş Okuyucu'nun kitabında da değindiği gibi dilimize yapılan bu toplumsal mühendislik tarihin gördüğü en ağır dil hasarıdır, kıyımıdır. Türkiye'de galiplerin dayatmaları en fazla dil ve kültür üzerinde oldu. İslam terminolojisi üzerine kendini kodlayan dilimiz büyük yara aldı. 1934 yılında Öztürkçe çalışmaları kelimelerin hafızada oluşturduğu hikayeleri, anıları, hatıraları silip süpürdü. Çünkü bir kelimeyi sildiğinizde aynı zamanda bir hatırayı da silmiş oluyorsunuz. Kelimelerin içini boşaltırsanız toplumun muhayyilesini ve muhakeme yetisini de zedelersiniz. Bugün üniversite mezunlarının 350-400, ilkokul mezunlarının ise 100 kelimelik söz varlığıyla anlaşmaya çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Medyada toplam kelime dağarcığı ise 100-150 civarında. Ahmet Bican Ercilasu'nun 1980 yılında Milliyet Gazetesi'nde verdiği bilgilere göre Fuzuli'nin sadece şiirlerinde kullandığı kelime sayısı 18 bin. Ahmet Mithat Efendi'nin kullandığı kelime sayısı 13 bin. Peyami Safa'nın 7 bin ve günümüz yazarlarından Yaşar Kemal'in ise şiirlerinde kullandığı kelime sayısı 2700. Görüldüğü gibi kelime dağarcığımız gittikçe geriliyor. Şair İsmet Özel öyle devam ederse 100-150 yıl sonra Batı dilleri Türkçe yutacak ve dilimiz yok olacak diyor. Geçen asrın başında 100 bin kelime dağarcığı olan İngilizce ise bugün neredeyse 1 milyon kelime dağarcığına ulaştı. Anlayacağınız Arap harfleriyle yazılmış tabelaları sökmek sorunumuzu çözmüyor. Çünkü asıl sorun İngilizcenin ülkede resmi ikinci dil düzeyinde olmasıdır. İhsan Fazlıoğlu'nun ifadesiyle İngilizce öğrenmek farz-ı ayındır ama İngilizce eğitim ihanettir. Hele de manevi, beşeri, toplumsal bilimlerde. Ana dille düşünmeyen düşünmez, düşünemez, izler takip eder, taklit eder. İşte bu nedenle İngilizce ana dil haline getirilmeye çalışılıyor. Kelime dağarcığı azaldıkça da fikir sahibi olmak yerine herhangi bir fikrin savunuculuğunu üstlenmek zorunda kalınıyor. Oysa bizim birlik olmaya ihtiyacımız yok mu? Öyle parçalanmış ve kelimelerin anlamları boşaltılmış bir Türkçe ile ortak bir mefkure etrafında toplanıp bir gönül dili oluşturabilir miyiz diyor Milat Gazetesi'nde Ufuk Coşkun Dilde Fikirde İşte Birlik başlıklı makalesinde. Evet, bu makaleyi de paylaşarak Haber Tadında programını noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çevrenize tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.